Ayrım 21. İmparator Erol Toy. Sayfa 329. Ellerini ovuşturdu sonra. Daha bir bağlamıştı müdürlerini. Sorusunu kendi kendine yineledi. Sahi ben neyim? Seçilmiş biri mi? 50 yıla yaklaşan bir süreç içinde hiç duraksamaksızın çalışan bir makineden farkım ne benim? Köhnemedim, seziyorum bunu. İçimde her an yeniden başlayabilme isteği yanıp tutuştu hep. Belki benim itici gücüm bu ya da romantik yanım. Başlayabilir miyim? Hani nerede bir damı örtecek kiremit bulunmayan bozkır Ankara'sı? Nerede acentelik için namuslu kişiler arayan büyük şirketler? Şimdi kapanın elinde kalıyor diş macunundan çamaşır tozuna her şey. Ve yerli markanın Tanzimat dönemi gibi tukaka olduğu bir zamanda biz bunun kavgasını veriyoruz. Montajlarımıza yerli marka vurabilmek için dökmediğimiz yüz suyu kalmıyor. Adamların zayıf yanını yakalayıp Arap pazarını öne sürmesek bunda da başarıya ulaşamazdık. Sonra giderek ortak pazarı neden sayıp hükümetleri düşürüyoruz? Ortak pazar anlaşmasını imzalayan Yunan hükümeti de bizimki gibi düştü. Hem de aynı zamanda. Papandreou da bir kahramandı Yunanlıların gözünde. İsmet Paşa gibi gitti o da. Demek ki aynı eylemde bulunduğumuz Yunan iş adamları da var. Tanışmak gerek, yoksa bu eylemlere itiliyor muyuz biz? Kendiliğimizden mi aday oluyoruz? Bitmek bilmeyen bir soru yumağı. Ne var ki her davranışımız bize para getiriyor. Sonuç parayla ölçülürse karlı çıkan biziz. Öyleyse dibini araştırmak anlamsız. Ne dedi Supi? Bir imparatorsunuz. Ben ne dedim? Abdülhamit gibi. Gerçekten farkımız yok. Patronlarımızın istemediğini deviriyoruz. Çoğunluk da bizi patron sanıyor. Bu ikilemden kendimiz adına bir prim alıyoruz. Tümü bu. Olsun. Başından razı geldim ben bu işe. Parti kodamanları, hükümet üyeleri sırtımı sıvazlayıp koş Fehmi dedikleri zaman koştum. O zaman onlar bana buyuruyorlardı. Şimdi ben onlara buyuruyorum. Neden? Onlar geçip gitti. Ben gelip yeşerdim. Büyüdüm ve egemen oldum. Geçip gitmemenin yolu benim izimden geçer. Daha hızlı koşmam gerek bundan sonra. Koşarım, elimde öyle bir örgüt var ki Türkiye'nin her yanında her istediğimi hemen yaptırabilirim. Toplarım ağzımın içine bakanları, böyle böyle derim. Herkes kendi gücünün belli bir oranını bana borçlu olduğunu biliyor. Güçsüzlüğünün belli oranını bildiği gibi. Supi Ankara'dan geldiğinde hemen yanına çıktı. İhracat primi çözümlendi efendim. İlk partinin gönderilişinde büyük törenler yapılmasını istiyorlar. Ben engelledim. Bunlar örnek mal dedim. Arkası kesilmemecesine siparişler gelsin ondan sonra. Yeni bir olanak bulmanın sevincinde Demirel. Bu arada karayolu taşımacılığını geliştirmek için baş koşul saydığımız Boğaz Köprüsü girişimine hazırlanmakta. Tam istediğimiz gibi ve zamanda. Hemen Japon, İngiliz ve Alman şirketleriyle ilişki kurmamızı istedi. Zaten temsilcisi biziz bu konuda iş yapanların. 3 milyar liralık bir yatırım söz konusu. Tümünü bizim şirketlerin almasını sağlamalıyız. Böylelikle iyi bir komisyon düşecek payımıza. Ben hemen buyruğu verdim. Temsilcisi olduğumuz şirketlerin hazırlıklı olmalarını sağlayacaklar. Salt yakında büyük projenin haberini ileteceğimizi bildirdim. Bu arada önemli bir sorun var. Demirel, Ruslarla yapılan ticaret anlaşmasının özellikle sanayi yatırımlarını işletmek istiyor. Bir büyük gübre fabrikası ile rafineri konusunda gizli görüşmeler yapıyorlarmış. Kültür anlaşmasını erteleyecek. Ama bunlara öncelik vererek yeni iş alanları açmaktan söz etti. Ben de bu davranışın iyi olacağını, Amerikancılık konusunun yeni bir şaşırtmacaya gireceğini söyledim. Çünkü konuşurken sizin gözden çıkarma sözleriniz aklıma geldi. Ayrıca yeni bir vergi hazırlığı içinde olduklarını öğrendim. Bu başka yerden. Yalnız bizden kamuoyu oluşturmamızı istiyorlar. Sanırım düzenlenecek yasa ile yatırımcılar hemen hemen vergi vermeyecek. Hem de büyük yatırımcılar. Çeşitli iade dilimleri getiriyorlarmış. Teşvik tedbirlerinden tutunuz, ithalata prime değin. Yani beyefendi, İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlar 50 yıl sonra yürürlüğe girecek. Ben siz hazırlığı yapın desteklemesi bizden dedim. Tanıdığım uzmanlara. Bu bize büyük olanaklar getirir. Zincirleme şirketlerle zaten karı eritiyoruz. Bir de bu indirimler gelirse faizsiz yeni krediler elde ettik demektir. Ayrıca ticaret yasasında değişiklik yapılıp holding olanağı getiriliyor. Vakıflar yeniden geliştirilerek vergi göstergesinden düşülecek. İktidardan düşürülme küskünlüğü içindeki Halk Partisi'nin zaman zaman İşçi Partisi'nin kuyruğuna takılması güçlükler doğuruyor. Orada bir eyleme girişmemiz ve bir operasyon yapmamız fena olmayacak sanırım. Böylelikle Demirel'e rahatlama olanağı vereceğiz. Çünkü İsmet Paşa gençleri iş başına getirmek istiyormuş. Biliyorsunuz bunların başında da Ecevit geliyor. Çalışma Bakanı iken hazırladığı iş yasasını sürüncemede bıraktırmasak başımıza bin türlü dert gelecekti. Neyse şimdi istediğimiz gibi bir iş yasası çıkartırız. Bilmem partinin iç yüzünü bilir misiniz? Herkes pusuda. İsmet Paşa'dan sonrasını bekler. Bir sonra kolay kolay olmaz ama beklerler. Halk partilerinin alışkanlığıdır bu. Buyurduğunuz gibi tümü son sultanın veliahtlarıdır. Sanıyorum İsmet Paşa, İşçi Partisi'nin gelişmesini önlemenin yolunu Ecevit gibi gençleri iş başına getirmekte görüyor. Çünkü kitlesinin kaymakta olduğunu anladı. Oraya bir el atmanın zamanı çoktan geldi. Bana öyle gelir ki Ecevit'le Feyzioğlu İkbal için çok şey yapabilirler. Bunlardan birinden biriyle gençler takımını çatıştırmak gereklidir. Sizin seçiminize kalmış bir iş. Eyleme geçmeden her şeyin hazırlanmasını istersiniz. Gelirken üstünde düşündüm. Gençlerden kapışabilecekler arasında benim gözüm bu ikisini tuttu. Belki sizin bir bildiğiniz vardır. Hemen eyleme geçmekte yarar var. Önümüzde kongreleri var. Bir oldu bittiyle karşılaşmalıyım. Fehmi başını eğmiş dinliyordu. Supi susunca yüzüne baktı. Kendisinden karar beklediğini görünce gülümsedi. Sen hangisini kapıştırmak istersin? Bence Feyzioğlu daha iyidir. Erim, bilirsiniz, yele göre davranır. Üstelik çabuk yıpranabilecek hataları var. Hem de sezgileri kör. Menderes'in gideceği zaman onunla olmuştur. İsmet Paşa'nın gideceği zaman onunla. Feyzioğlu önder olmak için herkesi çiğneyip geçmeye, her güçlü yelden yana olmaya hazır. Ama yel yaratmasını bilir. Üstelik ötekine göre zekidir. Öğrendiğini iyi beller. İsmet Paşa'nın yanında uzun süre kaldı. Tek başına bir koca iktidara kök söktürdüğü dönemler oldu. Ben ayrılığın başını ona çektirmeyi yeğlerim. Çünkü çıkarını iyi bilir. Çıkarını iyi bilen kişiyle anlaşmak kolaydır. Dersiniz her zaman. Öteki dediğim gibi fırsat kaçırmakta bir eşi daha bulunmayacak kişilerdendir. Ben güvenemem böylesine. Çünkü nerede tökezleyeceği belli değil. İyi değerlendirdin Supi. Bunu bir başımıza biz yapmalıyız. Toplayalım kurulu. Orada kararlaştıralım. Gençler için İsmet Paşa'yı, ayrılık için de Feyzioğlu'nu kullanalım. Seçim sırasında da tüm ağırlığımızı Demirel'e verip, İşçi Partisi ile Halk Partisi'ni zayıflatabilirsek, başarılı bir deneyim geçirmiş oluruz. Bölünme belli oranda zayıflatır Halk Partisi'ni. Ama aynı zamanda İşçi Partisi'ne oy veren ılımlılar Ecevit tutkusuyla Halk Partisi'ne dönerler. Bu dönüşüm işçi ve köylülerle ilişki kurmasından korktuğum İşçi Partisi'nde kavgayı kızıştırır. Sabırsız kanatlar doğar. Bunların ne yapacağı, kavgayı nereye değin götüreceği pek belli olmaz şimdiden. Beklemek gerek. Halk Partisi ise bölünmeyle Demirel'in ekmeğine yağ sürer. Sen konuş Feyzioğlu'yla, gerekirse çıtlat Demirel'in iktidara nasıl geldiğini. Biz kurul olarak karar aldıktan sonra dünürünü salarız İsmet Paşa'nın üstüne. O genç kanadı desteklerse paşa da o yöne döner. Bizim ilişkilerimizi biliyor. Gerekirse ben de bir söyleşi sırasında çıtlatırım. Supi düşündüklerinin gerçekleşme yolunda olmasından kıvanarak baktı patronuna. Anladım efendim dedi. Önemli olan paşanın gençlere yaslanma çabasıyla birlikte Halk Partisi'nin sosyalistleşmeye başladığını yaymak ve ortada oyları ürkütmektedir. Bunu becerebilir, üstüne oynadığımız at sanısını verebilirsek, kan düşmanı bile olsalar pek çok Halk Partili Feyzioğlu'nun bayrağı altında toplanır. İyi bir saldırı ustası olan Feyzioğlu kısa zamanda derler toparlar onları. Yedekte adam kalmasını da sağlamalıyız dedi Fehmi. Her zaman öyle yapmıyor muyuz efendim diye yanıtladı aceleyle Supi. Benim asıl üstünde durmak istediğim Adalet Partisi. Adalet Partisi'ne ne olmuş? Çıkacak yasa ve kararları biliyorsunuz. Böyle olan da Adalet Partisi'nin asıl temeli olan esnafın kopması kaçınılmazdır. Çünkü iki yandan birden yüklenilecek üzerlerine. Biz montajla ya da fabrikasyon üretimiyle işlerini bitiriyor, öte yandan da yepyeni bir esnaf tipi yaratıyoruz. Herkese pay vermemiz mümkün değil. Ancak acentelerimizle yürütürüz pay sorununu. Esnaf bunu hemen sezinler. Hele arkalarında uzun bir particilik deneyimi de olduğundan kopar Adalet Partisi'nden. Hemen seçimlerden sonrası için bunun hazırlığını yapmalıyız. Daha 27 Mayıs sonrasında sizin ve Reşat Bey'in Bayar'ı sıkıntıya düşürmeyecek olanaklar sağladığınız aklıma geldi. O bir eski borcun karşılığıydı diye sözünü kesti Fehmi. Kullanmayı hiç düşünmemiştim. Anlıyorum efendim, nice bağlı olduğunuzu bilirim. Ne var ki şimdi düşünmek gerek. Esnafı ancak bayar toplayabilir ya da ondan destek alanlar. Eğer 69 seçimlerinden önce onların siyasal davranışlarını kısıtlayan anayasa maddesi değiştirilirse, hep anayasa diye atıldı yeniden Fehmi. Aferin veletlere, bizi iyi uyutmuşlar. Sezinleyinceye elimizi kolumuzu bağlamak için her şeyi düzenlemişler. Ama bir gün kozlar bizim elimize geçerse, o zaman gösteririm onlara güvendikleri dağ nice yıkılır. Birden gerektiğinden fazla konuştuğunu sanıp yutkundu. Sonra Supi ile baş başa olduğunu görünce gülümsedi. Evet, anayasa değişikliği diyorduk. Paşa olur demeden ordu olur demez. Biz kurul olarak paşayı yatıralım bu işe. Hem de mümkün olursa gençler kanalıyla. Dostlarımız da orduyu kandırsınlar. Bir oldu bitti gibi çıkartıverelim. Yalnız bunu Demirel'in pek isteyeceğini sanmam. Öyle ya, adam kendi altını koparmak ister mi? Öyleyse bir umut biçimine dönüştürürüz bu işi. Af çıkarıyormuş havası verilir. Böylelikle her an çıkabilir ortamı yaratılır. Evet efendim, söylemek istediğim buydu. Böyle bir durum olursa seçimden önce, sonraki bölünmenin siyasal yemini elimizde tutarız. Eğer planı onaylıyorsanız hemen davranılmalı, yoksa zamanı yetmez. Elbette onaylıyorum. Hemen toplarım kurulu. İş bölümü yaparız. Sen de öteki işlemleri ayarlarsın. Ben Feyzoğlu'yla tam buyurduğunuz gibi konuştum. Bir an durakladı Fehmi'nin, yüzüne baktı kaygıyla. Beğenen gözlerini göz bebeklerinde duyuncaya bekledi. Sonra gözlerini kırpıştırarak, ne acımasız oluyor bazı insanlar. Tutkularıyla tüm dünyayı tutuşturmaya nice teşne oluyorlar. Şaşıyorum. Üstelik temelde sağlam bir dayanakları da yok. Hani olsa hak vereceğim. Temelsiz tutku tehlikelidir. Dikkat edelim Feyzoğlu'na. Zaten bunlara ailecek güven olmaz. Ama her dönemde de gerekliliklerini kabul ettirirler. Dedesini damat Ferit kullanmış. Bunu da biz kullanalım. Ne var ki yarın bize de kazık atabilir. Oynamadığı yer yoktur. Hazırlıklarını buna göre yap. Kuruldakilerin seninle ilişkisini sağlarım. Buyurduğunuz doğru efendim. Ne var ki bize zeki, çalışkan biri gerekli. Ondan iyisini bulmak güç. Kurul üyelerinin tutumlarını da iyi izleyelim. Bazıları verdiğimiz kararlara uymayabilirler. Hele seçim sırasında. Siyasal beğenilerine kapılabilirler. Dikkat etmeliyiz. Bu seçim bizim için büyük bir deneyim olacak. Ondan sonrası için gerekli bir deneyim. Bütünlüğümüzü sağlamlaştırabildikse daha büyük işlere girişeceğiz. Yoksa tek başımıza davranmak zorunda kalırız. Bu da büyük güçlükler getirir efendim. Evet, büyük güçlükler getirir ama zorunlu olunca pislik bile yenir. Başarılı bir deneyim olacağından kuşkum yok. İzniniz olursa üstüme aldıklarımı uygulayayım. Ben de hemen telefon edeyim kurul müdürüne, toparlasın. Robert ve Supi'yi karşısına oturttuktan sonra megafonun düğmesine bastı. Kızım, bana Haluk Bey'i gönderin diyerek müdürlerinin yüzüne baktı. Demek seçimlerden sonra bazı değişiklikler oldu. İplerin tümünü ele geçirdiğimiz sanısıyla alttan alta bizim alanlarımıza el atılmaya başlandı, öyle mi? Ne yazık ki öyle beyefendiciğim, dedi Robert. Seçimi istediğiniz gibi bitirinceye herkes canla başla çalıştı. Sonra bir dağınıklık geldi ortama. El attığımız bazı işlerin çoktan uygulanmaya girdiğini gördük. Bunun bir çaresine bakmalı. Yoksa kendi aramızda başlar kargaşa. Kurul üyesi oldukları halde pek çok kişi solun eleştirilerinden yararlanıp karlı yatırımlara girişmeye başladılar. Sanayicilik oyunu oynuyorlar açıkçası ve bir güç olarak belirmek istiyorlar karşımızda, dedi Supi. Tümünü yeniden toparlayıp kesin alan saptamasına sokacak büyük bir olay gerekli. Adalet Partisi'ni bölme zamanı gelmedi mi? Diye sordu Robert. Ondan da büyük bir olay gerekli, diye atıldı Supi. Nasılsa planlanmış bir işin yürütülmesi o. Bir sürpriz olmalı. Kapı vuruldu. Fehmi gülerek baktı kapıdan girene. İşte sürprizi hazırlayacak olan, dedi Haluka yer göstererek. Gel bakalım, otur. Oturduktan sonra gözlerinin içine baktı. Sen bana büyük işçi eylemlerinden söz etmiştin, dedi. Hani Amerika'da bazı patronların rakiplerini sindirmek için kullandığı eylemlerden. Bir kez daha anlat bakalım şunu. Haluk yutkundu ilkin. Üstüne dikilen bakışlardan rahatsız olarak kıpırdandı. Sonra giderek açılan bir sesle konuşmaya başladı. Rekabet alanı daraldığında karşı firmayı bir süre susturmak gerekir efendim. O zaman büyük grevlere girişilir. Rakip firmada yapılan grev desteklenir. Eğer sendikacıları sarıysa ve baştan ayarlanmışsa grev finanse edilir, cepleri doldurulur. Ve uyuşmazlık karşı firmayı yıkacak ölçüye vardırılır. Yok, sendikacıları satın almak mümkün olmazsa, yani gerçek sendikacılarla karşılaşılırsa, bu kez aralarındaki rekabetten ve zayıf noktalarına vurmak yolundan yararlanılarak eyleme geçirtilir. Bir dakika, dedi Fehmi. Şimdilik sarı sendikacı yaratmamız mümkün değil. İkinci noktayı anlat bize ve İstanbul'da bir büyük eylemin niteliklerini söyle. Baş üstüne efendim. Örneğin İstanbul'da İşçi Partisi'ne bağlı sendikalar egemen, özellikle sanayi alanlarında söz sahibi onlar. Buyurduğunuz gibi bir siyasal fonksiyonları da olduğundan şimdilik sarılaştırmak mümkün değil. Oysa Türk İş'in durumu başka. Kurulduğundan beri bir örgüt olarak işliyor. İstanbul'da egemen olan sendikalar ülkenin öteki kesimlerinde güçsüz. Biz bunu kullanabiliriz bir eyleme kararlıysak. Sırayla anlat, dedi Fehmi, karıştırmadan. Biliyorsunuz bizim işimiz geniş efendim. Bu nedenle pek çok sendikacı tanıyorum. Bunların bazıları Türk İş'in uzlaşmacılığında, bazıları DİSK'in sertliğinde. Uzlaşmacılar DİSK'in direnişinin işçilere sağladığı olanaklardan korkuyorlar. İşçi günlük yaşamına bakar. DİSK üyesi sendika bu yaşamı düzeltti mi hemen kaydını oraya yaptırır. Zaten öyle oluyor ve sanayi bölgelerinde DİSK üyesi sendikalar giderek güçleniyor. Eğer DİSK yasal yoldan frenlenmezse korkarım Türk İş salt görkemli bir kabuktan ibaret kalır. Bunu Türk işçiler de biliyor ve dertleniyorlar. Dertlerine çare buluruz. Bir yasa ile ülkenin her yerinde temsil yeteneği bulunmayan sendikalardan sözleşme yetkisini alır, biraz da Türk İş yanına ağırlığımızı korsak DİSK'in işi biter. Kaba hatlarıyla böyle bir durum. DİSK'in sinirlenmesine ve bir büyük eylem düzenlemesine neden olur. Biz de işçilerin davranışına biraz göz yumarsak herkesi, hatta hazırlayanları bile ürkütecek bir eylem patlak verir. Anlaşıldı. Hazırlığa giriş, dedi Fehmi. Robert sana gerekli fonu ayırır. Supi de istediğin yardımda bulunur. Mümkün olduğunca büyük bir eylem istiyorum. Mümkün olduğunca ürkütücü. Ama salt ürkütücü. Emredersiniz efendim, anladım. Gürültüsü çok olacak ama tehlikesiz bir sona ulaşacak buyurduğunuz gibi. Evet, göreyim seni. Haluk çıkıncaya bekledi. Supi'ye baktı ardından. Peki, bu çözümlendi. Sen ne yaptın Ankara'da? Buyurduğunuzu efendim, her şey hazır. Kopuşu hızlandırmak için uğraşmaya bile gerek yok diyeceğim neredeyse. Ancak Demirel zaman zaman güç durumda kalacak. Umduğumuzdan da zeki çıktı. Kendini bizimle bütünlemeyi iyi becerdi. Bu nedenle işler istediğimiz ölçüde karışacak ama sonunda kurulacak. Demirel'e karşı çıkanların çoğunluğu bizim yelimizle uçuyor. Onları yeniden yuvaya döndürmek işten değil. Kopuş güçlü olmamalı. Olursa salt Demirel'i amaçlamış duruma düşeriz. Oysa siz memnun olduğunuzu söylemiştiniz. Bu yüzden belki bütçesi geçmeyecek ve belki ayrılacak başbakanlıktan. Ama eski kadrosuyla yerinde kalacak. bu umutsuzluğu körükleyecek. Öyle istemişsiniz. Haluk Bey'in az önce anlattığı olay gerçekleştiğinde de sol daha bir ağırlık kazanıp alabildiğine güçlenecek. Demirel'in hükümet etmekteki güçlüğü solun yaygarasıyla umutsuzluğu artırdı mı, yer altındaki kıpırdanmalar yer üstüne çıkacak. Madem dostlarımız kesin kıpırdanma olmadığından ilişkide güçlük çekiyorlar, biz bu umutsuzluk ortamıyla onlara aradıkları ışığı sağlayacağız. Ondan sonrası kendiliğinden gelir. Robert anlamsız anlamsız bakıyordu. Supi sözünü bitirince Fehmi'den önce kıpırdanıp söze girdi. Anlayamadım. Demirel'in düşüşü mü kıpırtıyı artıracak, kalışı mı? Kalışı artıracak Robert, dedi Fehmi. Kıpırtı su yüzüne çıkacak görmesini bilen gözler için. Giderse Demirel, anayasal yolun geçerliliği ortaya çıkacak. O zaman solun önüne hiçbir şey geçemez. Kışkırtmasıyla hükümet devirdiği sanısına kapıldı mı solcular, artık engellenmez bir güce erişirler. Bir kez iktidara, bazı savlarını kabul ettirmeye bağlıdır her şey. Ve bir kez başladı mı bu, ardı çorap söküğü gibi gelir. İstemek kolaydır bilirsin, yapmak güç. Gökteki ayı isterler çıplak için ve veremeyen suçlu olur. Hükümet çıplağın payını artırırsa bizden kısmak zorunda. Kısarsa biz yeterince gelişemeyiz. Oysa Demirel anayasal yoldan bir türlü düşürülemezse yasa dışı yollardan düşürülme olanağı aranır. Bu da bizim gibi ülkede ordudan geçer. Orduda zaten bazı gelişmeler var. Daha doğrusu 27 Mayıs sürüp gelmekte. Ama yer altında yürüyor bu gelişim. Su yüzüne çıkarmanın yolu umutsuzluğu beslemektedir. Supi bunu ayarladı. Hükümetimiz düşüyormuş gibi olup ayakta kalacak ve ondan sonra şenlik başlayacak. Ne var ki bizimkileri ürkütüp tümünü kümese sokmamız gerek. Ancak o zaman sonraki olayların hakkından gelebiliriz. Anladım beyefendiciğim, dedi Robert. Şimdi anladım. Öyleyse ben birkaç kurul üyesine söyleyeceğim ilerideki durumu. Ötekilerin haberi olmaması için de her tür engeli kuracağım. 21. ayrımın sonu. Sayfa 341.